Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 2. kaset, 2. yüz. Fatoş umarsızlıkla bakındı. Aman bir atlasa şu iş gibisine. Rahmi söyleyen o değil gibi kımıltısız önündeki rakı kadehine bakıyordu. Asıl şaşıran da Özgür'dü. Tam Nergis'le dalaşacağı sıra gene zop diye karşısına dikilen bu adam. Parmağı da şişti. Doğru. Ulan ne bela herif bu be. Bayağı da canı yanıyor. Yöresine anlamsız bakınırken başını önüne eğmiş kıs kıs gülen muhtarı görünce çelişkili duygulara batıp çıktı bir anda. Şimdi şu herife şişerse şişer dedi birden. Parmak alt yanı. Başta Nergis herkes bu sözleri bekliyormuş gibi yudumladıkları içkileri püskürtecek bir patlamayla gülmeye başladılar. Tek gülmeyen gözünü önündeki buzlu rakı kadehine dikmiş kımıldısız duran Rahmi'ydi. Özgür de bir içgüdüyle Rahmi'nin yanında yer almaktan kaçar gibi gülenlere katılmıştı. Nesine kızacağım bu herifin? Kurtulmak için gülmek gerek. Ona daldırdığı yok. Gülün siz. Yarın sabah olsun o zaman da gülersiniz. Rahmi'nin kesin yargılı sözüne ilk olumlu tepkiyi muhtar gösterdi. Anımsamıştı birden. Gerçekten dedi. Yahu bizim Rahmi anlar bu işlerden. Ocaktandır. Dedesi babası ünlü çıkıkçı. Soydan. Gülüşmeler kesildi. Saygılı, çekingen, gülümsemeli bir sessizlik aldı yerini. Özgür de duralamıştı. Bu konuda doktorlardan çok bunlara güvenilir olduğu üstüne o kadar çok şey duymuştuk ki kentteki doktorların tümünün parmakta şişiyor. Heriften emir aldı sanki. Bir bakıversen Rahmi dedi muhtar. Bir yandan da yumuşatmak ister gibi aldırma sen ona böyledir o gibisine göz kırptı Özgür'e. Rahmi rakı kadehine dikilmiş küsülü başını şöyle döndürüp kısadan bir göz attı. Yine kadehe döndü. Nesine bakacağım dedi. Çıkmış işte. Sessizliği gene o bozdu. Sabunlu sıcak suyla ovalanıp yerine konacak. İşin gülücüklü şaka yanını iyice silip süpürmüş, kesin çözümlü davranışa çağrı gibiydi bu soğuk bildiri. Ondan kolay ne var dedi muhtar. Şu tasa biraz sıcak su koyuver oğlum. Ensesine dökülen yağlı saçlarıyla peruk takılmış dişi bir sincaba benzeyen çıtı pıtı minik barmen, daha önceden hazırlanmış gibi tası, sıcak suyu yanı sıra sabunu hemen bırakıverdi barın üstüne. Özgür duralamıştı. Artıyordu acısı da. Rahmi hiç ses çıkarmadan kalkıp yaklaştı. Tası kaydırdı Özgür'e doğru. Sabunu suya sokup çalkaladı. Köpürttü. Bunları yaparken bir kez bile başını kaldırıp bakmamıştı bir yana. Özgür'ün bar üzerindeki elini alıp soktu tasa. Ovalamaya başladı yavaştan. Çevredeki gözler tam bir sessizlikle tasın içindeki ellerdeydi. Nergis'in yüreğinde sıcak bir şeyler dolandı. Şu düşman ellere bak. Ne düşmanı? Bir tas sıcak suda kaynaşıverdiler. Çıkmış baş parmağı sevecen bir ağırlıkla ovalarken Rahmi'nin dudakları da kıpırdıyor. Dua mı ediyor bu adam bir yandan? Yapar bu. Rakı da içer, dua da eder. Sıkma dedi sertçe Rahmi. Gevşek bırak. Özgür bir şeyler diyecekti, sustu. Belli ki dişini sıkıyordu, canının yandığını aldırmıyor görünmek için. Gür sakalları çok şeyi örtbas ediyordu. Bu kadar kişinin ortasında kötü sınav vermek, tabansız, canı tatlı, muhallebi çocuğu izlenimi bırakmak ağır gelirdi Özgür'e. Hele bu küçümsediği adamın ellerinde bir parmak çıkığıyla bu duruma düşmek katlanamayacağı bir onursuzluktu. Rahmi yavaştan bir asılmayla parmağı yerine koyduğunda da yüz kasları alnı biraz daha gerildi sadece. Gözlerini kıstı biraz, o kadar. Oynat parmağını. Yerine oturmuş parmağını rahatlıkla oynatmanın sevinci dolaştı gözlerinde Özgür'ün. Çekti elini, şöyle bir yokladı sağ eliyle, başını salladı. Barın ardındaki muslukta ellerini yıkamaya geçerken ''Bir daha da düşme parmağın üstüne'' dedi Rahmi. ''Şimdi de çok oynatma.'' Gülüşmeler başladı birden. ''Geçmiş olsunlar. Eyvallah.'' diyordu Özgür. ''Sağ olun.'' Yerine oturan parmağını biraz çekinerek oynatıp seviniyor, öteki baş parmağıyla karşılaştırıyor, başını sallıyor, sanki daha da seviniyordu. Rahmi eski yerine oturmuş, gene kimselere bakmadan ağır ağır rakısını yudumlamaya başlamıştı. Hiç kimsenin gözünde deminki Rahmi değildi artık. Özgür de bir şeyler demek için aranır gibi bakındı. Bulamadı. Yenilgisini hafifletmeliydi hiç değilse. Bir parmak bile insanın canını okuyor be dedi. Gülümseyerek Rahmi'ye bakıyordu. Önemli işler yapsa da bu adam hiçbir şey değil anlamındaydı bu sözler biraz da. 8. Oldukça tatlı başlayan gece beklenmedik bir başka olayla daha da keyiflendi. Kameraları bırakmak için otele uğrayan Fransızlar Anna'yla geldiklerinde biraz düşünceliydiler. Paraları gecikmiş. Paris'le konuşmak istemişler, kanallar bozulmuş. Gerçi biraz paraları varmış ya, daha Gökova'ya gideceklerine, ola ki bir de Pamukkale yapacaklarına göre havale gecikirse sıkışmış olmaktan korkuyorlarmış. Ne yapalım yani dedi Özgür, bir de onlara mı düşüneceğiz oturup paralarını beklerken? Bu dost doğru söz bile kaba acımasızdı Özgür'ün ağzında. Neredeyse kendini tutamayacak, hemen uygun bir söz bulsa karşı çıkacaktı Nergis. Oysa Fransızların bencilliğini öyle iyi bilirdi ki, Zehrinden ötürü kendine yakın mı görüyordu bunları? Öyle de değil. Doğulu yanımız bizim. Yabancı konağa sıcaklık duyarız. O yabancı da batılıysa bize enayi der. Hem zehrinden ötürü ne yakınlık duyacağım? Öyle anasının gözü karadır ki para çıkar konularında kim bilir bu işi nasıl tezgahlamıştır. Neler döndürüyordur el altından. Sonra esrar mesrar da belki de paralarını dumana kaptırdılar. Natali'yi de gözüm tutmadı pek. Pierre de. Gene ne bağırıyor bu oğlan? Özgür muhtarla tartışır gibi alaylı bağırıyordu. Palavra mantarizm muhtar abi. Ona palavra mantarizm derler. Parlamentarizm İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da. Bizdeki palavra mantarizm. Kim söylemişse doğru söylemiş. Yazık. Ben bulamadım bu sözü ama çok sevdim. Nergis konuşmanın başını duymadığı için bir şeyler çıkaramamıştı. Genellikle burjuva parlamentarizmi üstüne söylenen bu alaylı taşlamayı Özgür'ün salt bize uyar bir etiket gibi almasının nedenini anlamaya çalışırken bir kez bir ülkede dedi Özgür hoşgörü yok düşünceden düşünmekten korku yaygınlaştırılıyorsa ne parlamentosu ne özgürlüğü be ne demokrasisi ya susturacağız ya kan kusturacağız diye bas bas bağırıyor adam yani onun gibi düşünmedin mi yasak koyuyor öldürecek seni sonra da elini kolunu sallayarak dolaşabiliyorsa hangi özgürlük be? Bırak ki elini kolunu sallamıyor boş boşuna. Bomba sallıyor, bıçak sallıyor, kurşun sıkıyor. O sloganı atmaktan daha büyük suç da yoktur aslında. Demokrasi deniyorsa... Söz buraya nereden gelmişti anlayamamıştı Nergis ya. Babasının tedirginlik duyduğunu apaçık görüyordu. Belki de konu daha uzamasın, kapansın diye susuyordu muhtar bey. Özgür aynı coşkuyla yeniden aldı. Düşündüğünü söylemekten korkmaya başladı mı kişi, düşünmekten de korkmaya başlar. İşte bizdeki, herif salt benim dediğim diyor. Olacak şey mi bu? Kim demiş olacak şey diye? Ortalığa dan diye bu sözleri atan Rahmi'ydi. Şaşkın, gergin hava gene gelip çökmüştü. Hiç umursamadan Özgür'e dik dik baktı. Sen de o dediklerinden değil misin dedi. Ancak ağzın laf yapıyor. Hoppala, gene çattık belaya. Şimdi ne halt etsin bu Özgür? Yüzünde öyle çelişkili ışıklar yanıp söndü ki sonunda umarsız ağzını açamadan kala kalmıştı. Muhtar bütün kara buzları parçalayan bir kahkahayla birden yepyeni bir yöne döndürdü her şeyi. Yaşa Rahmiciğim diye söylendi. İyi yakaladın bu hayın adamı. Hem ödümüzü patlatır korkutur bizleri hem de demokrasi dersi verir böyle. Adı Özgür ya yeter size diyor bu. Öyle sulu kahkahalar patladı ki sokaktaki masalardan meraklı başlar döndü içeri. Özgür iyice allak bullak olmuştu. Muhtara baktı. Toparlanıp bir şeyler diyecekti ki duraladı. Muhtarın gözlerindeki alaylı gülücük, çevresindeki şenlik kendinden çok Rahmi'ye yönelik bir takılma olmalıydı. Muhtar dalga geçiyordu Rahmi ile. Kendisiyle dalga geçecek değillerdi ya. Rahmi'ye baktı. Çatık kaşla önüne dönmüş rakısını yudumluyordu. Hay Allah! Güldü birden. Aynı dalgacı gülücükle. Sana demokrasi yok arkadaş dedi. Sen kırık çıkıkla uğraş. Konuşmak yok sana. Sulu kahkahalar yine patladı. Çevredekiler de karışmışlardı gülmelere. Özgür güvenliydi başarısından. Böyle daha iyi olmuştu. Üste çıkmıştı. Az kalsın kendini günüç düşürecekti yok yere. Şaşkınlık sırası Rahmi'deydi bu kez. Onunki de çok sürmedi. Gülüşenlere bakmadan Özgür'e döndü gene. Yok canım dedi. Dördüncü mü rastlanıyorsun kendini? Bu ters vuruşla gene şaşaladı Özgür. Hele Nergis'in ağzındaki içkiyi tutamayıp püskürterek önüne kapanıp boğulacak gibi gülmesiyle ne kadar örtmeye çalışsa gizleyememişti sarsıldığını. Ötekilerin de Nergis'ten kalır yerleri yoktu. Zerrin'in gözlerinden yaşlar geliyordu. Fransızlar da gülüyorlardı bir şey anlamışlar gibi. Sadece Fatoş durgundu. Gülüyordu ya pek içten değildi sanki. Bir de İbrahim'in olan biteni pek kavrayamamış, kavga çıkmasını bekleyen yumuşak sırıtık yüzü. Birden toparlanıp alaylı dikeldi Özgür. Ne sandın dedi. Dördüncü Murat'ım ben. Rahmi'nin küçümser gibi yan yan bakmasıyla hızını alamamış gibi sürdürdü aynı tonda. Dördüncü Murat'ım, beşinci Murat'ım. Keyfim ne kadar isterse o kadar Murat'ım. Hiç beklenmedik bir şey oldu. Rahmi güldü birden. Buldum sonunda dedi. Tamam, beşinci Murat'sın sen. Özgür de gülüyordu ya pek kavrayamamıştı. Rahmi'yi kışkırtmak için sıralarken 5. Murat'ın deli padişah olduğunu aklına bile getirmemişti. Bilmezdi de bu şeyleri. Bildiği bu oyundan dönemeyeceğiydi. Üstünlük Rahmi'ye geçti geçiyordu. Mızıkçılığa kalktığı an yenikti. Padişahım ben dedi yukarıdan bir bakışla kara sakallarını sıvazlayıp gür saçlı başını geriye doğru atarak. Ben ne dersem o olur bu ülkede. Sen de konuşmayacaksın bir daha. Senin saçmalıklarından bıktı usandı uyluklarım. Bir daha konuştuğunu görürsem seni bu kaleye hapseylerim. Oyun tutmuştu. Rahmi de gülüyordu artık iyiden iyiye. Lebbeyk sultanım dedi. Ferman efendimizin. Ötekilere döndü. Oyunun vazgeçilmez kurallarını açıklar gibi. Deli padişahla baş olur mu dedi. Ne derse yapacağız. Özgür nerede nasıl keseceğini bilemiyordu belli ki. Yüzü aynı çatıklıkla bakınıyordu. Muhtar yetişti yardımına. Bu adama bu ceza yetmez efendimiz dedi. Başka şeyler de emir buyurun. Özgür gülümsedi. Ona da iyi gelmişti bu öneri. Gene çattı kaşlarını. Cezayı düşünüyor gibi. Sağdan soldan atmaya başladılar. Hesapları ödesin. İçki ısmarlasın herkese. Kaşlarını daha çattı Özgür. Adil bir padişah çalımıyla baktı Rahmi'ye. Koskoca bir padişaha deli demenin cezası bu kadar küçük olamaz dedi. Padişaha deli demek yürekliğini göstermekle onurlandırılmış Rahmi de cezasının büyük olması gerektiğine inanmış görünüyordu. Özgür parmağını uzatarak aslında boynu vurulmak gerekir bu hainin dedi. Eyvah gitti kellesi dedi Zerrin. Safça doğal söylenen bu sözle yeniden koyverildi makaralar. Özgür de tutamayıp gülmüş gene çabucak çatmıştı kaşlarını. Bu hainin önce dili kesilecek sonra da bütün malına el konacaktır diye kesip attı. Oyunu bitirecekti ki muhtar önlemek ister gibi atıldı hemen. Aman hünkârım dedi ceza çok ağır ailesi var ona acıyın hiç olmazsa. Özgür eski Özgür'dü artık oyuna dönmek istemiyordu. Kötü mü be dedi bu herifin dilinden ailesi de kurtulur. En çok gülen Fatoş oldu bu söze. Rahmi'de alınganlık küslük kalmamıştı pek. Yalnız içkinin de etkisiyle tıkanır gibi gülen Fatoş'a döndü. Pek hoşlandın değil mi dedi. Biraz da sevecenlik vardı bu sözde. Fatoş'un gülmesi daha da arttı. Özgür bir an baktı Fatoş'a. Başarısı yarım kalmamalıydı. Öteki cezayı da sizlere bırakıyorum dedi. Ya malının bütününü ya da sizin uygun göreceğiniz şey. Kararlaştırın. Uygul olanı araştırır gibi bakışmaya başlamışlardı. Dene tutsun Gökova'ya götürsün. Tekne tutsun Gökova'ya götürsün. Yanı başında duvara yapışıp kendini çoktan unutturmuş İbrahim'in deyiverdiği sözlere en çok Nergis şaşırmıştı. Gözler üstüne dönünce kızaran İbrahim'deki şaşkınlık Nergis'e de geçti. Niye karışmıştı sanki? Bir saniye bile sürmeyen bu şaşkınlık, sessizlik, coşkulu gülmelere dönünce rahatlamış gibi gülümsedi o da. Söylenen yeni yeni algılanıyordu sanki. Arttıkça artıyordu coşkulu gülüşler. Dene dussun, Gövva'ya gözsün. Sözler birkaç kez yinelendi İbrahim'in ağzıyla. Daha da arttı gülmeler. Sonunda tam algılanmış, tas tamamda onaylanmıştı herkesce. Zerrin yolda para bulmuş da inanamıyormuş gibi bir sevinçle ''Vallahi çok akıllı bu oğlan'' dedi. Bu söz daha da güldürdü herkesi. Tamam diye haykırıyorlardı. Oldu. Dene dussun, Gövva'ya gözsün bizi. Şaka derken iş ciddiye dönmeye başlamıştı. Gözler Rahmi'deydi. Rahmi ilgi merkezi olmanın kasıntısıyla şöyle bir bakındı. Kurnazca gülümsedi. İyi ya dedi. Tekne benden, kumanya padişahımız Deli Murat'tan. Olmuş bitmiş gibi. Tamam diye bağırışarak coşkulu kahkahalarla Özgür'e dönmüşlerdi. Özgür alaylı baktı bir süre. Yok canım dedi. Ne akıllısınız. Bir hafta sizi besleyeceğim ben ha. Bir hafta bu adamla aynı teknede olmayı göze almama şükretmiyorsunuz da. Sulu gülmeler arasında bir şeyler demeye çalışan Rahmi duyulmadı. Muhtar atıldı. Yoo dedi. Padişahımız bizim denizden rızkımızı verir gerisi bizden. Böylece daha bir süre sulu tartışmalardan sonra hep birlikte bir haftalığına Gökova gezisi kesinleşmiş oldu. Yalnız Rahmi'nin bu işe ayırdığı arsa için koca karıya kaptırılmış 50 bin lirayı muhtar izleyip bataktan çıkarmayı üstlenmişti. Koca karı kentin çok gerilerinde tepelere doğru taşlık bir arsa önermişti. Parayı safsaklayıp duruyordu. Olay kesinleşip de Zerrin'le Anna Fransızlara çevirince sevinçten göbek atacaklardı neredeyse. Ağırbaşlı Gerard Rahmi'ye döndü gülerek. O deli bir sultan, siz de akıllı bir vezir. Coşkulu gülüşmelerle kadehler kalktı gene. Özgür kasıntılı Rahmi'ye gülerek baktı. Anasının gözü gavurlar dedi. Beleş bok bulsalar avuçlayacaklar. Gökova'da görürsünüz. Sizi köpek balıklarına yem yapmazsam. Ayrıntılara geçildi. Neler alınacak saydılar. 11 kişi oluyorlardı. İbrahim var dedi. 12 muhtar. Ustasından izin alırdı o da. İbrahim'in çekingen davranışına tümden karşı çıktılar. Onsuz olur muydu? Asıl öneri ondan gelmişti. Dene dussun Gökova'ya gözsün. Takılır gibi gülüşmeler arasında Nergis bir ahtapot pişirir bu dedi. Yemeği kimin yapacağı sorunu ortaya çıktı. Balık tutmak Özgür'den, İbrahim'den, Korhan'dan. Özgür bağırıyordu. Bulaşıkları Rahmi yıkamazsa balık yok. Anna yarı Fransızca, yarı Türkçe midye pişirme yöntemlerini anlattı Fransızların. Üstüne sos için diş sarımsağı alıp gözlerini Fransızlara dikmiş İbrahim sözün ortasında ''Gortlangoz yiptiri bunlar'' deyip dedi birden. Haydi gene gülmeler. Söz yinelenip durdu. Gortlangoz yiptir bununla. İbrahim de yemiş bir kez gortlangoz. Salyangoz yani. Ama bir daha yemezmiş. Anna midyenin sosunu bir türlü bitiremedi. İzzet Hadi'ye söyleyelim dendi. Belki o da gelir. Gelmez. Bıkarsın gelir. Bir söyleriz. Söz İzzet Hadi'den Özgür'ün resimlerine kaydı. İzzet yeni çalışmaları beğeniyormuş. Yarın da atölyede çekim yapacaklarını anımsadılar. Sabah onda Özgür'de bulunup resimleri görsünlerdi. Birlikte görmeyi istemişti adam. İzzet Hadi'yi de alacaklardı Nergisler. Tekne işini konuşmayı muhtar üstlenmişti. Büyük rahat olmalıydı. Bildikleri birkaç tekneyle konuşacaktı. Haberci göründü kapıda. Hiçbir onun gelmesini istemiyordu sanki. Böyle bir şey konuşulmamıştı ya, o coşkulu söyleşi habercinin görünmesiyle voltajı düşmüş elektrik lambası gibi parlaklığını yitirivermişti. Haberciye şöyle bir anlattılar olayı. O da pek istekli görünmüyordu. Bir durgunluğu vardı. Çok durmadı. Kalkıp dışarıdaki masalara gitti. Biraz sonra Nergisler hep birlikte yeni açılmış disko benzeri bir yere gitmek için çıktıklarında sokağın öte ucundaki meyhane önünde iki adamla oturmuş ağır ağır başını sallayarak birinin anlattıklarını dinliyordu. Geride muhtar meyhaneden önü sıra Nergis'le çıkan Korhan'ın bir ara durup baktığını görünce konuşan adamı tanıdığını anımsadı. Ankara'da bir bankanın çok yetkili genel müdürlerinden biriymiş. Ses çıkarmadan yürüdü Korhan. Sokağa dönerken gene dönüp bir göz attı. Habercilerin masasına muhtar. Ne oldu gibisine bakan Nergis'e benzetiyorum belki dedi. Bir sivil komiser vardı Ankara'da. O gibi geldi. Konuşanın yanındaki. Deminki içkili coşkulu havadan daha kurtulamamıştı Nergis. Gülüverdi. Belki onlar da gelir Gökova'ya dedi. 9. Ertesi gün Nergisler İzzet Hadi'yi de alıp Özgür'lere gittiklerinde İbrahim'den başka herkesi bahçede buldular. Özgür'ün resimlerini, yonutlarını, bir iki seramik çalışmasını, nesi var nesi yoksa hepsini Anna bahçeye sıralamıştı. Bu açık hava sergisi Pierre'in isteğiyle olmuştu biraz da. Kamerayla hepsini saptamak istiyordu. İçerideki ışık yeterli değildi. 20 kadar irili ufaklı, yağlı boya, çok sayıda sulu boya, pastel çalışmalar, çıplak kadın desenleri, kil çalışması, bitmemiş bir iki büst, tahta, mermer başlar, bir arkadaşının fırınında pişirdiği bir iki seramik, kim bilir kaç yılların emeği, bahçenin her yanında film çekimi için daha çok ışık koşulları gözetilerek serpilmiş dağıtılmıştı. İzzet Hadi yolda başlamıştı yakınmaya. Deli olanın sergi açmak için anlamsız ayak diretmesinden, bizim alt salonda diyorum, istersen bizim bahçeyi vereyim diyorum. Sergi için çalışmıyormuş o. Kendine resim yapıyormuş. Yakında jüldeler gelecekler ya, kalabalık da konukları varmış yanları sıra. Sanatçılar, gazeteciler filan. İngiliz, Amerikalı, Fransız, belki Peter Ustinov da varmış aralarında. Jülide dersen resim tutkulusu. Deli olanda bu inat varken hiçbir şey yapılamazmış. Nergis bahçede Pierre'in kamerası önünde Gerard'ın verdiği meskenle gülünceye kaçan bir yapaylıkla bahçede dolaşan deli oğlanı görünce İzzet Hadi'nin bu yargısını oldukça abartılmış buldu. Bir şeyler yapılabilir bu deli oğlanla. Yalnız ekranda tek başına olduğuna inanmalı. Resimlerindeki dünyada da o. Çocuğa sor kaşık ne içindir diye yemem içindir. Dünyadaki her şey de bu deli oğlanın yemesi için. Korhan'la ağır ağır dolaşıyorlardı resimleri. Nergis Korhan'ın ne diyeceğine bakıyordu merakla. Sessiz tek tek duruyordu resimlerin önünde. Dakikalarca bakıyor öyle. Hiçbir şey algılayamıyor dersin. Gözü rahmiyle Fatoş'a kaydı. Dün geceden beri değişti bu rahmi. Dün gece bir iki ters yumrukla indirdi indiriyordu Özgür'ü. Habercinin biliciliği doğrulanacak mı ne? Gerçekten ilginç bir adam bu. Hele karısının yanında. Fatoş da resimlere Özgür'e bakar gibi bakıyor. Ne o Korhan'cığımı gülümseten hangi resim böyle? Korhan'ı belli belirsiz, biraz da gönülsüz gülümseten, füzenle çizilmiş çıplak bir kadın deseni Nergis de tedirginlikle kımıldattı birden. Üşümüş gibi oldu. Benzerliğini ancak kendisini yakından tanıyanların tartışmalı olsa da bulup çıkaracağı Nergis'in deseniydi bu. Matisse'nin düzeyde minimuma indirilmiş çizgileri özentisinde, sedirde uzanmış, göz kıyılarında bir iki tatar kırışığı ince bir kız anımsadı. İlk günlerinde saatlerce çırılçıplak edip yukarıdaki odada çalışmıştı. O günler ilk kez o sedirdi. Bir ürperme dolaştı içinde. Camı yere vurup deseni parçalamamak için nasıl güç tutuyordu kendini? Korhan anlamış gibi yavaşça iteleyerek yonutlara doğru yürümelerini sağlamasa yapacaktı belki de. Korhan'a bir şeyler demek istedi. O oralı değildi pek. Hem ne diyeceğim? Sonra ne var bunda? Sanki bilmiyor mu? Kim bilmiyor ki? Bir de büste çalışmıştı o zaman. Na işte o da burada. Çıplak, dimdik memeleri, yuvarlacık omuzları, saçları tepesinde toplanmış genç kızın Nergis'e benzerliği söz götürmezdi. Gizlemeye çalıştığı acılıkla gülümsedi. Korhan da gülümseyip baktı. Övünmelisin dedi. Bir sanatçı konu almış seni. Alay mı ediyor, ciddi midir anlayamazsın ki. Ne diyeceğini bilemedi, kızardı Nergis. Konuşsa kekeleyecekti belli ki. Toparlandı. Alaya alan, yalancılıktan bir önemsemeyle Değil mi ya dedi. Yalnız ihtiyarlamışız. Çok gençmişim o zaman. Nathan ile Özgür karşılıklı bir şeyler konuşuyorlardı kameranın önünde. Ben bir Akdeniz sanatına inanıyorum diyordu Özgür. Bu küçük kent uzak yakın bir gelecekte tarihteki yerini alacak, antik tiyatronun yöresi, akademileri, müzeleriyle arı gibi çalışan yüzlerce genç sanatçısıyla, ressamı, yunutçusu, yazarı, çizeriyle Akdeniz kültürünün sanatın yeni odağını oluşturacakmış. Yeniden başlayan Fidyaslar çağı, sanatın altın çağı. Korhan'ın yüzünde demin çıplak desenine bakarken gördüğü garip alaylı anlam belirince Nergis de tedirgin gülümsedi. Özgür'den bu sözleri eskilerde nasıl evecenlikle soluğu kesilircesine bir bağlılıkla dinlediğini biraz da utanarak anımsamıştı. Neredeyse dehasına inanmıştım bu olanın. Neredeysesi var mı? Ne çocukmuşum. Şimdi yaptıkları ortada. İzzet Ali'nin yeni çalışmaları dediği, biraz non figüratife kaçan, soyuta götürülmüş, ancak yakından iyice bakınca doğan beliren peyzajlardı. Tatlı bir renk cümbüşüydü ilk çarpan. Bir sürü soğuk rengin, parça yeşillerin, mavilerin, beyazların uyumlu kaynaşmasını, hiç beklenmedik ateş gibi bir çimdik uyumsuz kırmızı, tatlı bir turuncu yerli yerine oturtuveriyordu. İyice baktınız mı bu ilk algılamanın yorumu gibi yörenin pırıl pırıl bir görüntüsü sergileniyordu önünüze. Başarılıydı gerçekten. Korhan'la Nergis son resmi de görüp kuyunun başındaki tahta kanepeye oturduklarında sinemacıların Özgür'le çalışmaları da bitmişti. Gülerek yaklaştı Korhan'a. Nasıl dedi? Bir şeye benziyor mu? Korhan sessiz duralayınca elinde olmayan bir evecenlik bastı Nergis'e. Tam Korhan bir şeyler diyecekti ki İzzet Ali yaklaştı. Kutlarım deli olan dedi. Gün ışığında daha da çarpıldım. Hele şu son süngerci tekneleri. Özgür konuşturmadı. Allah'ını seversen dur be Lezzet Bey dedi. Senin övgülerin yüzünden yıkacağım bir gün bu resimleri ben. Özgür'ün yalancıktan bezginliğine gülüyordu İzzet Ali. Bir yakınla şımarmasıydı bu. Hiç kuşkum yok yaparsın dedi. Sevecen gülerek. Deli olan dedik ya. Rahmi, Fatoş, Muhtar da sokulmuşlardı. Yo, İzzet Bey diye karşı çıktı Muhtar. Deli olan değil artık o. Padişah 5. Murat. İzzet Ali hemen kavramıştı. O da deli canım dedi. O da yapar. Gülüşmeler arasında akşamki olayların sözü edildi. Gökova yolculuğunu anlattılar. İzzet Ali katılamayacağına üzgündü. Jüldeler gelmeden evi onartacak, toparlayacaktı. İstanbul'dan da bir konuk bekliyordu. Korhan'a döndü. Bağışlayın dedi. Sonradan aydım. Ben sizin sözünüzü kestim gibi. Kestin ya dedi Özgür. Tam bir şeyler diyordu. Korhan karşı çıkar gibi. Yok canım dedi. Öyle önemli bir şey değildi diyeceğim. Kutlarım. İyi çalışmalar belli ki. Ben pek resimden anlamam. Çekingence söylenen bu sözler Özgür'ü dürtüklemiş, giderek kuşkulandırmış olmalıydı. Kendine güvenli bir gülümsemeyle, bir de resimden anlamayanların ne düşündüğünü öğrenelim dedi. Söyle içinden ne geliyorsa, eleştiriden hoşlanırım ben. Kendini tuttu Nergis, hiç de hoşlansa bari eleştiriden. Korhan bir süre baktı Özgür'e. Sanatın süslemeci yanında da başarı gösterilebilir dedi. İçinde kıvranıp durduğumuz sorunlar, insanın savunulması bana daha ağırlık kazanmalıdır gibi geliyor. Özgür aynı güvenli gülümsemeyle başını sallıyordu ağır ağır. Korhan susunca bir şeyler daha bekler gibi baktı. Sanatçıyım ben dedi. Avukat değilim. Korhan güldü. Ötekiler de gülüştüler. Dinlemekten çok toplanmış seyrediyor gibilerdi iki konuşmacıyı. Zerrin'le Anlı da merakla yaklaşmışlardı. Demek kafalarımız uymuyor dedi Korhan. Sanatçı güzelin, güzele kaynaklık eden doğruların avukatı değilse, daha işin başında sanatçılık da değil, insanlık görevinden kaytarıyor sayılmaz mı? Özgür'ün anında Nergis'in çok iyi tanıdığı, kızgınlığa geçerken görülen titreşim benzeri bir kıpırdama belirdi. Gözleri kısıldı. Sayılmaz dedi sertçe. Niye sayılsın? Söz gelimi ben avukatlığa kalkışmıyorum diye neden kaytarıcı oluyorum? Bir gerilim içinde duraladılar. Korhan aldı yavaşça. Avukatlık etmekten kurtulamıyor insan demek dedi. Bak kendini savunuyorsun. Doğru bildiğin için doğal ki. Haksızlığa, saldırıya uğramak istemiyorsun. Sanatınla, yapıtlarınla başardıklarını, davranışının şu savunmalarının kanıtları diye önümüze koymaya kalkabilirsin. Neresi kaytarmakmış bunların diyebilirsin. Güzel mi değil mi diye karşımıza dikilebilirsin. Hakkın, haksızlığa karşı baş kaldırma yerinde bir duyarlılık belki de. Ama haksızlığa uğrayan milyonlar ne olacak? Tarihin nükleer köşesine kıstırılmış, acılar içindeki insanın payı ne bu güzellikte? Bunlara ilgi duymadığına inansam sözünü etmem böyle şeylerin. Çelişkili bir tutum olmuyor mu? Durdu. Gerilimi gevşetmek ister gibi gülümsedi. Eleştiri dedin de dedi. Suçlamak diye alma sakın. Öğrenmek istediğime de bağlayabilirsin. Çardağın altındaki masanın köşesinde sağ ayağını sarktır biçimde eğreti ilişti Özgür. Yüzüne gene o alaycı gülücüğü taktı. Peki ne yapacağız bu durumda dedi. Nasırlı eller mi çizeceğiz bu mavi kentte oturup? Güldü Korhan. İlle de nasırlı el bekleyen yok sizden dedi. Ancak gerçek yaratıcılık alanını bulamıyorsanız sizi kim zorla oturtuyor bu mavi kentte? Balıkçı usta hükümet zoruyla gelmişti biliyorsunuz. Sizi zorlayan ne? Kızmak da güçtü bu soruya, yanıt bulmak da. Özgür aynı önemsemez gülümsemeyle bakıyordu ya, sinirliliğini örtbas edemiyordu. Boşluktaki ayağını sallamaya başladı. Sanatçı şurada oturmaz, burada oturur gibi bir kural mı var kardeşim dedi, alaylı gülüyor görünerek. Yok da dedi Korhan, çağın yüreği damarı nerede atıyorsa oradan da uzak düşmemeli dedi. Böyle bir kural olmalı. Sanatın yüreği damarı burada atmış daha binlerce yıl önce dedi Özgür. Çağın ne demek? Demin kamera önünde de söylüyordun dedi Korhan. Bağışla, ona da takılmıştım. Açtın, ben de söyleyeyim. Film çekimini tamamlayan Fransızlar da gelmiş, Korhan'la Özgür'ün dinleyici çevresi biraz daha genişlemişti. Bir çember ortasında çekingen duraladı Korhan. Toparlanıp hemen aldı gene. Bu yörede gelişen sanat dediğin hepimizin bildiği kölelik uygarlığının sanat ürünleri. O ürünlerin yaratıcıları dört dörtlük de yaşasalar sınırlı bir çağ yaşamışlar. Mozoleum'a, tiyatroya giderek Phidias'ın, Praxiteles'in yorumlarına taş taşıyanlar tarih yaptıklarının bilincinde değildir. Çevreden en insanca yaklaşım bile acımadan öteye geçmez onlara. Bugünün örgütlenmiş yığınları yanında umarsız, zavallı bir sürü bu köleler. Sanatçının insan sevgisi, saygısı, geometrik, matematik ölçülerle yaklaşılan güzele, güzel insana yönelmiş. İnsanoğlunun bir de doğaya köleliği var o günün ilkel tekniğiyle. Elverişli iklim, coğrafya koşullarıyla da bağlı bu yöreye. Yani o uygarlıklardaki sanatçıya da kimse şurada otur, burada otur dememiş ama çağın atar damarı bu yörede. Yaratıcılığına en uygun toprak burası o tarihsel dönemde. Çağın her şeyi kentte toplanmış. Kendisi de kentte sanatçının. Gene yineleyeyim, hepimizin bildiği şeyler var. Bu dar coğrafya bölgesine sığar mı bu çağ? Çağın atan yüreği en azından bu nedenlerle burada değil, nerede olduğu da besbelli, bunu sen de bilirsin benim kadar, bu gerçeği neden önemsemiyoruz? Bunu anlamak kolay olmuyor işte. Anlatamadım. Belki biraz da karıştırdım ya. Yo, anlattın dedi Özgür. Pek de iyi anlattın da, çağın gelişmesini düşünüyorsun da, iletişim araçlarındaki baş döndürücü gelişmeyi niçin düşünmüyorsun? Bunu anlamak da kolay olmuyor. Ben her gün İstanbul'dayım. Her gün Çukurova'daki kavgaların içindeyim. Radyo, televizyon, basın yayın varken ille de oralarda kat mı tutmak gerek? İşi çok şematik alıyorsun arkadaş. Özgür bir üstünlükle bakarken hemen aldı Korhan. Mavi kentte oturup nasırlı el çizilmez sen demiştin dedi. Baş döndürücü bulduğun iletişim sana çıplak kadınlarla mavi koyları mı getirdi içinde kıvrandığımız bu dönemde? Salt iletişimden kaynaklanıp insan sorununa değinmek de şematiklik olur ya, geçtik iletişimden, yörede bunca çalışan insan var. Demircisi, marangozu, gemicisi, yağlı tulumlar içinde koşturan bir sürü genç. Hem de burada biliyorsun, sosyete hanımlarının fitil gibi kafa çektikleri, sırtaki dinleyip tepindikleri meyhanelerle bu kirpas içindeki genç insanların karanlık iş yerleri yan yana, omuz omuza, bitişik. Kendi payıma hiç değilse onlardan yana bir şeyler görmek isterdim, onları çizmesen bile. Sonra bu resimler hiç sevmediğin, karşı olduğun, alay ettiğin kişilerin duvarlarını süsleyip salt onları keyiflendirirse tedirgin etmeyecek mi seni? Dünyaya tersinden bakan bir sürü adamın, bağışla uzattım dedim ya, resimden anlamam ben. Bana resim yapacak değilsin ya. İğnelemelerin üstü yapaylığı hiç de belli olmayan gülümser bir çekingenlik örtüsüyle kaplıydı. Karşı yanı kollamaktan çok güç duruma düşürüyordu bu ince davranış. Özgür sıkıştığı köşeden kurtulmak ister gibi indi masadan. Ne kurnaz adamsın be dedi. Karşındakine söyleyecek söz bırakmıyorsun. Kimseye resim yapmıyorum. Kimseye resim vermiyorum ben kardeşim. İşte bu kadar. Söyleyecek söz bulamayanın suçu karşıya yıkma kurnazlığıydı bu aslında. Gerilim içinde izledikleri yarıştan yorgun düşmüş, ötekiler de gülüşmeye başlamıştı. Vallahi dedi İzzet Adi, iyice yaşlandım ben. Açıkça söyleyeyim ki konuşmalarınızın çoğunu anlayamıyorum. Özgür'ün bu çalışmalarına bayıldım. Çırak çömlek nasıl sokulur o resimlere? Geçen de bahçede Begonvilli köşeyi çalışayım dedim. Lotüsler falan var biliyorsunuz çeşmenin köşesi. Biraz da bu olandan özendim ya, kendi aklıma uydum, çeşmenin yanına da bahçıvanı koyayım dedim. Adamı da bir saat oturttum orada. Girmiyor efendim, adam resme girmiyor. Bütün renkleri bozuyor. Nergis ile Korhan bıyık altı gülmeye başladılar gene. Özgür, İzzet Hadi'ye bir şeyler diyecek oldu. Yanındaki sessiz bakan Rahmi'yi görünce bozulur gibi duraladı. Güç duruma düşürmede bu herifin de bundan kalır yeri yok gibi. Nergis tutamamış, kıkır kıkır gülmeye başlamıştı. Biraz da Özgür'e nispet yapıyordu belli ki. Bunalmış, içinden çıkamamış bir tavırla, ''Aman be'' dedi Özgür, ''Güneş tepemize bindi, dır dır dır, haydi sizi ada boğazına götüreyim de, deniz görün.'' Zerrin çıkıştı, ''Bu kadar insan o tekneye.'' ''O tekne 15 kişi alır kızım, istemiyorsan gelme, parmağım daha geçmedi bile.'' İzzet Hadi gelemiyordu. Lelek çobanının dağlarda yürüyüş günüydü. Muhtar da tekne işini ayarlama peşindeydi. Çabucak toparlanıp az sokaktaki pansiyondan telefonla çağırdıkları iki taksiye atladılar. İzzet Hadi'yi Akkonağı, muhtarı da cami önüne bırakıp palmiyelerin kıyısında bağlı duran Zoka'ya doluştular. 7 metrelik tekneye 10 kişi dengelenerek yerleştiler. Daha mendirek fenerini geçerlerken Rahmi ile Fatoş'tan başka herkes giysilerini atıp içlerindeki mayoyla kaldılar. Onların mayoları deniz çantalarındaydı. Sıcakta onlar da dayanamadı. Başaltının önündeki kuytuya çömelip havlu tutunarak giydiler mayolarını. Sonradan soyunmasından belki mavi bikini içindeki Fatoş'un kadın ölçülerine uygun alımlı gövdesi birden hepsinin gözüne çarpar olmuştu. Dümendeki Özgür'ün gözleri de bir süre takılıp kaldı. Üstünlüğünü sinsice bilen Fatoş'un çevreye, denize şöyle bir bakınır görünürken Özgür'ü karşılıksız bırakmadığı Nergis'in gözünden kaçmamıştı. Tamam, Anlı'ya sepet havası. Her şey de bizim gözümüzün önünde olacak. Gökova'ya niye gidilir böyle bir serüven yaşanmayacaksa? Sen uyu Rahmi Bey, paraları da sana ödetecek bu canavar. Birden acıma duydu Rahmi'ye. Nesine acıyacağım, ne bileyim. Herkesin var bir acınacak yanı işte. Senin de mi? Uçağa bak. Bak birden alana atılmış görünmez mitolojik bir devin elinde yükselen meşalenin ak izi gibi uçsuz bucaksız mavilikte derinliklere doğru akıp gidiyor. İçinde olsaydım. Ne çok uçak geçer buradan. 5-10 dakikada bir. Na işte biri daha. Pörsüyüp dağılan deminki ak kuşağı dipdiri çarpraz geçti. O da dağılır şimdi. Ne güzel her şey. Deniz desen masmavi. Fatoş'un bikinisi. Göğüsleri güzel karının. Onun da büstünü yapar Özgür. Yanımıza yiyecek bir şey almadık dedi Rahmi. Güldü Özgür. Yiyeceğe ne yapacağım be dedi. Deniz var burada. Söylerken gözü gene Fatoş'taydı. Yiyeceğe ne yapacağım bu varken diyordu. Güldü Rahmi de. Bir teze gideriz dendi öğlene. Saat 12'yi bulmuştu. Ada boğazında kıyıya demirlediklerinde. Daha koya girerken birer ikişer atlamaya başlamışlardı. Nergis ile Korhan birlikte dalıp karşı kıyıya doğru yüzdüler. Işıl ışıl akvaryumdu denizin dibi. Kum, çakıl, yosun, kaya parçaları, kıyılara doğru şuradan buradan küllenmiş ağır ağır oynaşan erişteler, kara dikenli deniz kestaneleri, ürkek minik balıklar, mavi cam göbeği suların dibinde kendilerine coşkuyla katılıp kalacak birilerini bekliyorlar. Her vakit yaptıkları gibi dibe dalıp birbirlerini seyrettiler birkaç kez. Nergis su yüzüne çıkıp soluklanırken Gerard'la Zerrin küçük adada kollarını birbirinin bellerine dolamışlar, kumsalda içlere doğru koşuyorlardı. Demek Gerard da Zerrin, Pierre Natalie ileydi. Belli olmaz bunlar. Otelde değişirler. Aman. Ben de el alemin şeyiyle çok uğraşır oldum. Ne isterlerse yaparlar. Alışmışız bir kez. Doğal diyoruz. Gene de doğal karşılamıyoruz. İki yüzlüyüz. Natalie, Anna, Pierre, Özgür çalıklar atarak dalıp çıkıyorlar sularda. Fatoş, Rahmi sessiz yüzüyorlar yan yana. Şimdi şu karı kocasına bağlı kadın oynuyor. Uslu uslu yüzüyor Rahmi'nin yanında. Gözleriyle kaç kez yatıp kalktı Özgür'le. Böyle bağlılığım ben. Peki sen? Ben yatmak istediğimde yatıp kalkıyorum. Demek istediğinle yatıp kalkacaksın. Sorun mu bunlar be? Senin için değil de başkası olduğumu sorun. Benim sorunum suya girdi mi çıldıran bu deli Laz. Bak nasıl belime doladı arkadan bacaklarını. Çek ulan. Gören de bir şey sanacak. Sansın. İnsanın doğada kaynayıp gittiği yer burası. Her şey olur burada. Ne çimdiği? Tırnakla basıp kanatsam umursamaz bu oğlan. Benim yabani Laz'ım. Kimselere değişmem seni. İstersen inanma. Sen inanıyorsun değil mi? İnanmıyorum. Niye inanmayacakmışım? Şimdi sularda Fatoş'a gösteriler yapan şu kara sakallı oğlanı aldık diyelim ki. Aman hasittirsin it. Şimdi de bu. Suya girdi mi ille de boğuşmak ister bu delilaz. Al ulan. Nergis deminden beri kendini batırıp dibe çeken, kolundan bacaklarından, ayak bileklerinden birden yakalayıp suyun içinde döndürmeye çalışan, daha bir sürü soytarılık için çevresinde kıvıl kıvıl dolaşan Korhan'a saldırdı. Onun istediği de bu. Nasıl yakalarım ben bu hamsi azmanını? Kol değil herifteki taka küreği. Bir kulaç attı mı? Yakalasam ne yapacağım? Öperim bir güzel tuzlu tuzlu dudakları. Karada da şu sulardaki kadar cıvıltılı olsan ne olur Korhancığım? Denizden çıkınca küsüyor musun? Ay tıkanacağım. Bir kayaya tutunup soluk soluğa kaldı bir süre. Korhan yöresinde dolanıp duruyordu. Karşıdaki kayalarda Pierre, Natalie, Rahmi, Fatoş bir şeyin üstüne eğilmişler, ürkek şaşkın şaşkın inceliyorlar, tartışıyorlardı. Balık, ahtapot filan olmalı. Pierre dalıyordu demin oralarda. Bir bakalım neymiş? Yaklaştıklarında Zerrin'le Gerard da çıkmışlardı bir yerlerden. Özgür dalıp duruyordu kayanın ötesinde. Nergis kayanın üstünde zıpkına takılı yayılmış duran şeye baktı. Bir şeye benzetemedi. Ötekiler de bilmiyorlardı belli ki. Korhan gülümseyerek döndü. Bilimsel adını bilmiyorum dedi Nergis'e yavaşça. Boş ver, hadi yüzelim. O da ne demek? Bilimsel olmayan adı ne peki? Korhan yüzerek uzaklaştı. İlgilendirmiyordu onu. Şeye benziyor hayvan. Hayvan mı? Bitki belki de. Deniz karpuzu olmasın? O böyle olmaz canım. Baksana dolgun, etli, ortası yarık da. Döndürünce kat kat. Baksana şeye. Kalamarın şeyi olmasın dedi Zerrin. Bir tür falan. Yok, gözü açılmamış sığırcık yavrusu. Sudan kafasını çıkarmış, gözlükleri alnına kaldırmış Özgür'dü dalga geçen. Yüzünü buruşturdu. Atın o pis şeye be diye bağırdı. Bir boka yaramaz. Deniz ama o. Terbiyesiz dedi Zerrin gülerek. Özgür işletmeye başladı. Ne bozuyorsun kız? Seninkinden mi söz ettik? Zerrin zıpkının ucunda eğreti takılı duran şeyi Özgür'e fırlattı. Gülüyordu Özgür. Anlamadan sırtarak bakan Fransızlara da Le Chat de Mer diye çevirdi bağırarak. Fransızlar gülüşmeye başladılar. Natalie ince sesiyle gülerek yineliyordu. Chat de Mer, sen de ben de olan denizde olmaz mı kızım diye bağırıyordu Özgür. Zerrin'e, deniz tiki de var. Senin gibi utangaç bakireler deniz patlıcanı derler. Patlıcanı biliyorsun. Fatoş'la tekneye çıkmış oturan Rahmi bozulmuş gibi bakıyordu bu sulut utanmazca sözlere. Karışmaktan da çekiniyordu belli ki. Fatoş gizli bir gülümsemeyle izliyordu. Zerrin elinde zıpkın suya atlayıp Özgür'ü kovalarken Nergis de çıktı tekneye. Koya giren bir başka tekne yaklaşınca Özgür bıraktı Zerrin'le oyunu. Hey diye seslendi. Orta boylu, sağlam yapılı bir adam teknenin başında şöyle bir el etti Özgür'e. Nergis sanıyordu adamı. Yalı kahvesinin orada, gümrüğün önünde duvar dibinde, limandaki teknelere girip çıkarken sık gördüğü biriydi. Özgür teknenin yanı sıra yüzerken büyük yakınlık göstererek seslendi adama. Ne o abem, keyfim mi yok, ne surat öyle? Demir atarken rakı yok dedi adam, keyif mi kalır, unutmuş bunlar. Özgür döndü. Yüzerek geldi Zoka'ya. Sıçradı başa. Baş altındaki zulasını açıp kolunu daldırdı. Nergis biliyordu. Kimseye el sürdürmez oraya. Bir küçük rakı çıkardı Özgür. Gülerek zıpladı baş üstüne. Şişeyi gösterdi. Ayıp ettin abem diye bağırdı bakan adama. Sen rakı iste. Suya atlayıp yüzerek yaklaştı. Kırçıl saçları altındaki geniş anlı, yeşil gözleriyle tekneden sarkıp Özgür'ün uzattığı rakı şişesini alırken yüzü parladı adamın. Yaşa be Özgür abem dedi. Çok sağ ol. Hacca gitmiş kadar oldun. Güldü Özgür. Ağır ağır yüzerek gelip sıçradı. Üstünden sular akarak Korhan'la Nergis'in yanına oturdu. Ayaklarını sarkıttı. Paletleriyle suya vurmaya başladı yavaştan oynar gibi. Biraz uzakta demirlemiş teknenin güvertesinde elinde süt gibi rakısıyla dolanan deminki adama bakıyordu. Çok içiyor dedi. Hepimiz içiyoruz bu zıkkımı ya. Bu sabahtan başlıyor daha. Nergis de Özgür'e bakıyor deminden beri. Şaşırmıştı. Kimseye zırnık vermez bu. Hele içki, hele teknede. Nereden böyle? Nergis'in sessiz bakışından anlamış gibi gülümsedi Özgür. Adam var ki rakı değil canını verirsin dedi. Binde bir. Açıklama gereği duymuştu. Korhan'a döndü. Karşıda İstanköy'de bu olan yetişmeseydi papazı bulmuştuk. O puşt Yunanlı gümrükçülerden çekip aldı beni. O gider ben kalırım dedi gerekiyorsa. 2 yıl önce yurda girerken itlik etmiş karşıda Yunanlı gümrükçüler. Yer kalmadı diye bunu tekneye sokmak istememişler. Para koparacaklar. Kendine güç tutuyormuş herifleri yumruklamamak için. Sonunda bu Elçin kaptan yetişmiş. Anlattıklarının etkisini ölçmek ister gibi dönüp baktı Nergis'le Korhan'a. Pek önemsemediklerini sandı ne? Güç durumda insanı el atan adam nerede bu dünyada dedi. Bilmem, bana pek rastlamadı. Sustu Nergis de dalmıştı. Doğru. Hem de tas tamam doğru bu oğlan için. El atmak, iyilik. En yakınından sürekli kazık yemiştir bu oğlan. Belki de ondan bencilliği. O da kazıklamış onu bunu. Başta da seni. Beni bırak. Özveriyi tanıtmamışlar ona. Ondan niye beklensin? Peşi sıra senin tek başına Paris'e gitmen özveri değil miydi? Beni bırak dedim. Korhan'a yakınlık gösteriyor. Bu bile önemli bir adım Özgür için. Kendini eleştirenlerle geçinebildiği görülmemiştir. İşte görülüyor. Korhan da kolluyor onu. Korhan herkesi kollar. Onun sokağa attığı tırnak olamaz bu. Yok, o kadar da değil. Onun da kendine göre yetenekleri, becerisi, sırasında sıcaklığı, sımsıcaklığı bile denebilir. Yani öyle bir şey ki Korhan başka. Doğal da Özgür de şu karabatan kanat çıkmaları da suları yırtar gibi karnıyla sürtünerek köpürtüp aman ne güzel be haydi dalalım biz de. Korhan'ı çekip suya atladı Nergis. O da düşmüştü boş bulunup. Özgür de atladı. Hemen herkes atladı suya. Su içinde oyunlar başladı gene. Birkaç kez coşkuyla dalıp çıktı Özgür. Nergis'in paletlerini çekip kızdırmaya çalışan Korhan'a baktı. Birden tutamamış gibi. Sen istediğin kadar söyle aslanım dedi. Ben buraları bırakıp bir yere gidemem. Deli çığlıklar atarak gene o dalıp çıktı. Nergis'in peşini bırakmış uzaktan kendine bakan Korhan'a döndü. Gene bağırdı. İstediğini söyle oğlum. O dediklerinin hepsini ben de biliyorum. Şu denize bak. Martıya, karabatağa. Doğru bunlar arkadaş. Kalamar, sübye, lahos, tinarit doğru. Size güle güle Korhancığım biz buradayız. Kız Zurna ver şu tüfeği. Bak şuracıkta. Kendini yitirmiş gibi coşkuyla bağıra çağıra yaklaşıp aldı tüfeği. Başlığı taktı. Tam dalacaktı ki burundan kocaman iki direkli bir gulet teknenin göründüğünü görünce durdu. Bakmaya başladı. Ötekilerin de gözleri takılmıştı. Bocurumunu baştaki kısa yelkenlerini açmış ağırdan yaklaşıyordu tekne. Yabancı mı? Değil. Biraz daha yaklaşınca şaşkınlıkları daha da arttı. Muhtar üstünde mayosu, güvertede el sallıyordu. Onlar da sevinçle el sallayıp muhtara seslenmeye başladılar. Bu da nereden çıktı dedi Rahmi kuşkulu. Nereden çıktığını biraz sonra tekneden atlayıp aralarına karışan muhtar anlattı. Hanginizin talihi be diyordu. Olmaz böyle şey. Hümaşah teknesi. İzmirli çok zengin bir müvekkilinin kardeşininmiş. Yarın yola çıkıp yabancı konuklarıyla Rodos'a gideceklermiş. Dün sabah tel gelmiş. Ancak ayın 8'inde burada olabiliyorlar. Tekne 10 gün burada bağlı. 6 gün için muhtara hem de yok fiyatına kiralamışlar. Kimde olur bu inek talihi? Parayı ödeyecek kişi de. Özgür'ün bu sözleri duyulmadı bile. Coşkulu çığlıklar arasında muhtar, sür dedim kaptan diyordu. Şunlara bir sürpriz yapalım. Yarın sabah yola çıkacağımıza göre kente dönmek gerek. Kumanya tamamlanacak filan. Atlayın hemen Kotra'ya, Zoka'ya da yede. Daha sözünü bitirmeden sevinç çığlıklarıyla denizden motorlu rölantide pat pat patlayan, kıçında sakız gibi filkası asılı, kırmızı çizgili John Smith'leri, ak boyalı parlak kameraları, çifte direğiyle ağırdan salınan Kotra'ya doğru yarış başladı. Nergis'in gözü Zoka'ya sıçrayıp bacaklarını sarkıtarak oturan Özgür'deydi. Muhtar da görmüştü. Başını salladı ne duruyorsun gibisine. Özgür dimdik baktı. Gülüşerek atılanları gösterdi. Bunlar binip gitsinler Hümaşah'a dedi. Ben Zoka'yla gelirim. Alaylı bastırıyordu Hümaşah'a. Muhtarın bir şey demesini önlemek ister gibi ekledi hemen. O koca götlü Rosbi'nin kıçına bağlamam Zoka'yı. Muhtar bir şeyler diyecekti sustu. Özgür de işi alaya vurmanın gereğine inanmış gibi atladı teknenin içine. Öteberlerini toparlayanlara kovalar gibi yardımcı oluyor, oradan buradan aldığı giysilerini, Fransızların deniz aygıtlarını çabucak ellerine tutuşturuyor, bağırıyordu bir yandan da. Haydi bakalım yallah çekin arabanızı. Anna koşanlar arasındaydı. Özgür'e baktı. Bir şey diyecekti sanki. Kotra'ya bir an önce koşmaktan Özgür'ü falan görecek durumu yoktu kızın. Yüzünden bir kara bulut geçti Özgür'ün. Duraladı. Gözü kendine bakıp duran Nergis'e ilişti. Sırıttı yavaşça. Le Formaget Holland dedi. Bir sır paylaşır gibi söylenmiş bu sözler Nergis'in ayaklarını bağlamıştı sanki. Ne saçma şeyleri onur konusu yapar bu oğlan. Deli. Peki ben? O da gitmemeliydi bu koca götlü tekneye. Özgür, Anna'nın unuttuğu paletlerini peşinden fırlatırken bağırıyordu. Basın hergeleler, hasittirin. Sizi bir daha Zoka'ya alırsam. Şakaya alınan bu bağırmalarda Nergis'ten başka kimsenin duymadığı bir gizli acılık vardı sanki. Gitmeyelim. Zoka'da kalalım biz de. Çoktan Kotra'ya çıkmış, Korhan'a da yüreğinden kızgınlık duyuyordu. Niye sanki? Ben de mi delirdim? Bir kişi kalsa o da kalacaktı. Fatoş da duralar gibi mi oldu? Bekle. Rahmisinin kıçından ayrılabilir mi o karı? Sen ayrılabiliyor musun Korhan'ın kıçından? Kalkan Kotra'nın ardındaki koltukta, küçük nektesinde çalıştırmak için eğilmiş motorun ipine asılan Özgür'ü görünce iyice suçlu buldu kendini. Acılık çöktü içine. Niye suçlu olacakmışım? Eşek inadı bu herifinki. Bak nasıl kasılarak oturdu dümene. Bir bok sanıyor kendini. Niye yalnız bıraktık bu adamı? Yalnızlığı kendisi seçiyor. Biz niye bırakalım? Nasıl güvensin? Herkes bırakıp gidiyor işte. Oh olsun deliye. Anna'yı iyi tanıyor. Gerçekten felemenk peyniri karı. Gece gene bu peynire saldıracak. Gerilerde küçülen teknede başını dik tutmaya çalışan bu sersem deli. Ne bok yerse yesin. Rahmi de bakıyordu artık. İyice gerilerde kalan Zoka'ya. Böyle ters herif görmedim dedi birden. Bakıyorsun akıllı uslu. Bakıyorsun naletin biri. Muhtar yaklaşıp oturdu. Burada her şeyin bir delisi bir de uslusu vardır Rahmi bilmez misin dedi gülerek. Bitkilerin, balıkların, çiçeklerin, deli sarpa, uslu sarpa, deli gül fatma, uslu gül fatma. Sardunya yani, deli eyşot, uslu eyşot. Gülüşerek bakanlara bu da aydının delisi dedi. Gülmeden bakan Nergis'e gözü ilişince yavaşça ekledi. Uslusu yeğlenir her şeyin, öyle derler ya ben deli sarpayı severim, zevk işi. Nergis duymamış gibiydi. Artık iyice uzaklarda bıraktıkları küçük tekneye takılmıştı öylece. Uzunca bir süre bakıp kaldı. Ertesi sabah yat limanında Özgür'le Anna'yı beklerken Zerrin'in getirdiği kötü haberi alınca da ta uzaklardaki teknenin içinde dimdik duran Özgür vardı gözlerinin önünde. Dona kalmıştı hepsi. Ankara'dan gelen özel bir tim sabaha karşı Özgür'ü evde tutuklayıp bir cemseyle alıp götürmüştü. 10. Gökova dönüşünde inanılmayacak kadar yorgundu muhtar. Neyse hasta sanacaktı kendini. Gerçi her Gökova yolculuğu biraz böyle biter. Alışıklığın üstünde devinim, uykuyu tam alamamak, bol içki, hele bir de seks ölçüsü kaçmışsa aman ne güzel dinlendik olur her seferinde. Güneşin, iyotun, oksijenin çırılçıplak saldırısı da sarsıyor olmalı kişiyi. Bir de yaşlandım belki. Onu niye önce söylemiyorsun? Söylemeye gerek var mı? Seks de yoktu benim için bu gezide. Taş gibi ağır bir şey vardı içimde. Özgür'ün tutuklanması. Nergis'teki sıkıntıyı taşıdım ben. Bu kızı niye bu kadar çok seviyorum? Şimdi bir de gitgide büyüyen bir acıma. Aman duymasın. Acıma değil canım. Sevecenlik karışıyor bu sevgiye. Korhan olacak o ağırbaşlı eşek kapalı bir demir kapı kızın yanında. Rahmi bile ondan daha duyarlı göründü. Kıskançlığından desem değil. Onca insan tanıdı. Umursamıyor mu? Kendine aşınır güveninden mi? Tepkilerini bu kadar ölçülü gösteren bir adam görmedim desem yerim. Soğuk desem soğuk da değil. Bilim adamıymış. Stret şimdi şu hergeleyi. Zaten sinirlerim bozuk. Yaşlandıkça kişi vurdum duymazlaşırmış derler. Ben de işler ters mi oluyor ne? Bugün Jale'yi görünce de bozuldum. Kızından da utanmıyor karı. Nasıl fingir diyordu meyhanede. Ferhat bile tedirgindi taşkınlıklarından. Sana ne? Doğal ki bana ne ya? Nergis için üzülüyorum. Vah vah. Nergis'in de pek umunda. Nergis'i böyle düşünmek de yeni çıktı. Dünya umunda oldu mu senin? Olmamıştı. Ama oluyor şimdi. Demek yaşlanıyoruz. Kızımı da öteden beri severim. Başka neyin var şu dünyada? Ne huysuz karadır aslında ya. Anasının damarı var. Bugünlerde dalıp dalıp gidiyor sadece. Özgür'ü niye aldıklarını da öğrenemedik daha. 15 günü geçti, bir haber yok. Ben de bulaşmak istemiyorum. Korkup kaçıyorsun. Ne korkacağım be? Bir dünya tanıdığım var Ankara'da. Açıp soramaz mıydın? Nergis söylemiyor ya, o da bunu bekliyor senden. Anlamıyor musun? İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.